Ayrım 17.
Öte yandan Fransız'ın yanıtından başka anlamlar da türetebiliriz. Napolyon'a verdiği yanıt da bu yüzden günümüze kadar uzana gelmiştir. Laplace da döneminin birçok bilim adamı gibi evrenin bir bütün olarak ilkece açıklanabilirliğine inandığı için Tanrı'ya inanma gereği duymuyordu. Ama işte bu tutum, ya evren tümüyle açıklanamaz, bu nedenle Tanrı vardır, ya da evren tümüyle açıklanabilirse Tanrı'ya yer yoktur türünden birbirini dışlayıcı iki önermeyi bir araya getirme yanılgısını paylaşan Tanrı bilimcilerin, Laplace ve benzeri bilim adamlarına bilmeden kurdukları bir tuzağın sonucuydu. Bu ikilemin etkileri günümüze kadar uzana gelmiştir. Nobel ödülü sahibi İngiliz bilim adamı Peter Medawar'ın kendisine Tanrı'ya inanıp inanmadığı sorulduğunda "Of course not, I am a scientist." Dipnot, "Kuşkusuz hayır, ben bir bilim adamıyım." diye yanıt verdiği söylenir. Tanrı'ya inanmama gerekçesini bilimci olmakla temellendiren bu ironik ifadenin oldukça yüzeysel olduğuna hiç kuşku yok. Ama işte bu türden sonuçları kaçınılmaz kılan da birkaç yüzyıldan bu yana birike gelen yukarıda değindiğimiz yanılgılardır. Geçmişin Tanrı bilimci kuşaklarının işi hafife almış olmalarının faturasıdır bütün bunlar. Ne kadar dine bağlılıktan ve iyi niyetten kaynaklanırsa kaynaklansın, tutumları olumsuz sonuçları getirmekten geri kalmamıştır. Evrenin, dünyanın bir bilimsel açıklamalarla kavranabilecek doğal, bir de Tanrı'yla açıklanabilecek doğaüstü olmak üzere iki yarıya bölünmüş olduğu anlayışının saçmalığını görmek için ne Tanrı bilimci ne de bilim adamı olmak gerekir. Bilimsel gelişme karşısında dinsel inancın konumunu koruyabilmek için inancıyla birlikte varlığın o açıklanamaz saydığı alanına çekilmesi gerektiğini sanan kimse aslında Tanrı'nın, evrenin, dünyanın sadece bu açıklanamaz bölümünden sorumlu olduğunu düşünüyor demektir. Bir dindarın ağzından çıkabilecek böyle bir ifade, insana tanrısal güç kavramının tuhaf bir biçimde sınırlandırılması ya da Tanrı'nın yetki alanının daraltılmasıymış gibi geliyor bana. Eğer Tanrı varsa, aklımızın ve kavrama gücümüzün yettiği alan niçin Tanrı'nın yaratıcılığının eseri olmasın ki? Evrenin ve dünyanın o doğal, kavranmaya açık bölümü ile ondan sözde ilkece ayrı doğaüstü, fizik ötesi yanı arasında sözde var olduğu kabul edilen sınırı aslında farkında bile olmadan evrimin beynimizin kavrama yeteneğine koyduğu sınırla bir tutmaya bizi iten etmen, baştan beri sözünü ede geldiğimiz o insan merkezci tutumun bir sonucu değilse nedir? Evrenin deneysel dünyanın ötesinde kalan bir nedeninin bulunup bulunmadığına inanmak, kişinin kendisine kalmış bir karardır. Gene bu nedensel ilkeye hangi adı vereceği ve bu kavramdan ne gibi sonuçlar çıkartmak istediği de kendi bileceği iştir. Ama herhangi bir doğa ötesi dış sorumluluğun varlığını benimsemeden evreni bir bütün olarak açıklayamadığımızı ileri sürenler, insan beyninin o milyonlarca yıl sürmüş evriminin sonunda gelip dayanmış olduğu aşamada ulaşabildiği kavrama alanlarının genişliğine ve ulaştığı sınırlara aldırış etmeden, başka deyişle aklın başarılarını tümüyle unutup, evren ve dünya tümüyle sadece Tanrı'nın varlığıyla açıklanabilir demek zorundadırlar. Tersi durumda evreni ve dünyayı bir anlaşılabilir, bir de anlaşılamaz Tanrı'ya ait iki alana bölmekten hiçbir zaman kurtulamayacaklardır. Dine inanan bir kimsenin Tanrı'nın yarattığını varsaydığı evren içinde yer alan dünyada bir yandan bilimsel ilerlemelerin yoluna devam ettiğini düşünürken, öte yandan dinsel inanç taşıması yüzünden herhangi bir güçlüğe düşmemesi gerekir. Bilim bu dünyada değilse başka neredeyiz sürecektir? Dinlerin ileri sürdükleri gibi evrenin bir yaratıcısı varsa, bu yaratıcının varlığıyla söz gelimi moleküller biyolojisinin yeryüzünde belirli bir aşamada ulaşmış olduğu gelişmişlik durumu arasında en ufak bir ilinti olabilir mi? Öte yandan herhangi bir bilim adamı Tanrı tanımaz bir tavrı benimsiyorsa, bu da onun bileceği iştir ve onun tartışılmaz haklarından biridir. Çünkü kimsenin elinde onu bilimsel yönden çürütecek bir kanıt bulunmamaktadır. Gel gelelim aynı bilim adamı din ile olan bu ilişkisini bilimsel görüşlerle desteklemeye ve evrende bir tanrının bulunmadığını kanıtlamaya çalıştığı anda, onu da ne Nobel ödülü ne de herhangi başka bir paye yukarıda altını çizdiğimiz hatalı düşünce geleneğinin kurbanı olmaktan kurtaramayacaktır. İşte yeryüzünde ilk canlıların türeyişi konusunda henüz elde edilmemiş bilgilerden kaynaklanan boşluklara bakıp da burada herhangi esrarengiz bir gücün kokusunu aldığını sananlar, bütün bu güçlüklere baştan hazırlıklı olmalıdırlar. Bilim bugün bilginin en son sınırına elbette ulaşmış değildir. Kesintisiz bir insanlık tarihinin sadece birkaç bin yıllık bir geçmişi bulunduğunu, ayrıca bu sınırlı zaman aralığı içinde bilimsel düşünce tarzının gerçek anlamda son birkaç yüzyıl içinde ortaya çıktığını anımsayacak olursak, gerek kendimize, gerekse bizi kuşatan dünyaya ilişkin bilgilerimizin ve bunların kaynağı olan bilimin bugün daha henüz başlangıç evresinde debelendiğini ileri sürmemiz hiç de abartık bir tutum olmaz. Bu yüzden söz konusu bilgilerin eksiklikleri ve boşlukları olması da çok olağandır. Kimsenin bu boşlukları kalıplaşmış düşüncelerine denk düşen, bu bakımdan da ön yargılarını destekler görünen hayal ürünü spekülasyonlarla doldurulmasına engel olamayız kuşkusuz. Ancak bilimin günümüze kadar uzana gelen tarihine ön yargılardan arınarak yaklaşan kimsenin boynuna da sözünü ettiğimiz türden bir ilmik hiçbir zaman dolanmayacaktır. Ayrıca cansız doğada canlıların ortaya çıkışı konusundaki cehaletimizi de kimse mutlak sanmasın. Bilimimiz ne kadar toy ve genç olursa olsun, uzak geçmişin sis perdesi gerisinde yatan bulguları değerlendirerek, cansız maddeden canlı maddeye geçiş aşamasına ilişkin ilk bilgileri de art arda yavaş yavaş gün ışığına çıkarmaya başlamıştır. Bu evrende hiçbir şey yitip gitmemektedir. Bir zamanlar bir yerlerde olmuş bitmiş bir şey, geriye kesinlikle kimi izler bırakmıştır. Yapılacak olan bu izleri bulmak ve onları okumayı öğrenmektir. Ve işte bilim bu alanda son yıllarda akıllara durgunluk verecek ilerlemeler gerçekleştirmiştir. Bundan yaklaşık 3,5 milyar yıl önce yeryüzünde canlıların görünmeye başladığı aşamada gelişmenin attığı ve haklı olarak bilimi çok ilgilendiren adım konusunda bilim adamları ilk ipuçlarını da ele geçirmeye ve bunları değerlendirmeye başlamışlardır. Bu alabildiğine taze çalışmalar aracılığıyla kulaklarımıza yansıyan ilk sesler, acımasız bir var olma çekişmesinin yansılarıdırlar. Araştırmacıların bu yankıları yakalayabilmek için başvurdukları yöntemler ve teknoloji, sözcüğün gerçek anlamıyla büyüleyicidir. Ama bütün bunlardan daha da çarpıcı olan yan, bu ilk geçiş izlerinin ele geçirildiği yerdir. Bu varlıklar gibi her birimiz yeryüzünde bundan 3,5-4 milyar yıl önce olup bitenin izlerini vücutlarımızda gizlemekteyiz. 4. Canlı moleküller. Amerika'nın doğu kıyılarındaki Maryland eyaletinde Silver Spring adında, adı gibi kendisi de şirin küçük bir kasaba vardır. İşte bu kasabada bugün iki yetişkin kızın annesi 70'ine merdiven dayamış Margaret Dayhoff yaşamaktadır. Bayan Dayhoff bir fizikçiyle evlidir. Onun ilk bakışta göze çarpan tipik anne görüntüsüne ve sıcaklığına bayılabilirsiniz ama karşınızda Amerika'nın belki de en özgün bilimcilerinden birinin durduğunu aklınızın kenarından bile geçiremezsiniz. Bayan Dayhoff, Birleşik Devletler'in bilim merkezi sayılan Bethesda'daki ünlü biyotıp araştırma merkezinin yardımcı müdiresi ve araştırma görevlisi olarak biyokimya profesörü unvanıyla görev yapmaktadır. Bayan Dayhoff'un çalıştığı laboratuvarın olanakları kalburüstüdür. Ne kendisinin ne de orada çalışan başka birinin elleri hiçbir zaman deney tüplerine değmemektedir. Çünkü Bayan Dayhoff'un yönettiği kimya laboratuvarında ne kimyasal tepkimelerde kullanılan gereçler ne de biyolojik aygıtlar ya da herhangi preparatlar bulunmaktadır. Araştırma grubunun aygıtları modern bir bilgisayardan ve bir dizi hesap makinesinden ibarettir. Bu tuhaf biyoloji laboratuvarının alışık dışı havası yöneticisinin şaşırtıcı bir buluşundan kaynaklanmaktadır. Bayan Dayhoff, canlı hayvanlar yerine soyları çoktan bitip tükenmiş, yeryüzünün o ilk organizmalarının madde özümseme sistemlerini incelemektedir. İlk bakışta insana hayal gücünü biraz zorlayıcı bir iş gibi geliyor fakat söz konusu laboratuvarda yapılan iş kesinlikle bundan ibaret. Modern bilgisayarlar daha 20-25 yıl öncesine kadar kesinlikle ütopik sayılan böyle bir araştırmayı ciddi bilimsel konular alanına sokmayı başarmışlardır. Hemen anlaşılacağı gibi Böyle bir araştırmanın vazgeçilmez ön koşulu, bilgisayarların insan kapasitesini binlerce kat aşan süratli işlem yapma yetenekleridir. Bu makinelerden yararlanarak böyle bir araştırma yapma fikri, bundan 25 yıl kadar önce Bayan Dayhoff'un aklına gelince, araştırmacı yardımcılarıyla birlikte adeta canını dişine takarak işe koyulmuş, 80'li yıllara doğru ilk başarılarda kendilerini göstermeye başlamışlardır. Elde edilen sonuçlar dünyadaki bütün bilim adamları ve uzmanlarca dikkatle izlenmekte, edinilen bilgiler değerlendirilmektedir. Aslında bilmecenin çözümünü veren formül, özgün protein cisimlerinin, başka deyişle proteinden oluşmuş molekül yapılarının dizim çözümlenmesi tanımıyla özetlenebilir. Anlaşılması biraz güç bir tanımlamadır bu. Bir molekülün dizim çözümlenmesi, başka deyişle sequence analizi, kimya laboratuvarları içinde gerçekleştirilmek istendiğinde inanılması güç boyutlarda gelişmiş bir karmaşık bir deney becerisini zorunlu kılmaktadır. Gene de olayın temelindeki ilke son derece basittir. Olayı açıklayabilmek için daha önce kimyasal tepkime özelliklerini birbirinden ayırt ederken başvurduğumuz bir kavramı tepkime isteksizliği ya da tembelliği kavramını biraz daha ayrıntılı ele almamız gerekiyor. Ne evren ne de dünyamız maddenin tepkime isteksizliği özelliği olmadan var olamazdı. Söz gelimi demir, oksijenle öyle isteksiz tepkimeye gireceğine, tersine çok istekli, hızlı bir tepkime gerçekleştirseydi, bu demirin birkaç dakika ya da saniye içinde paslanması anlamına gelecekti. Ya da oksijen, her durumda hiçbir tepkime enerjisine gerek duymadan adım başı hidrojen ile birleşseydi, var olan bütün evren kimyasal bir kaosa dönüşürdü. Bu olayı bilimin dilinde formüle etmeye çalışırsak, bu durumda evrende var olan bütün kimyasal bileşimler, kısa süre içinde termodinamik dengeye tekabül eden bir eriyik karışımı oluşturma eğilimiyle birleşmeye başlarlardı dememiz gerekir. O andan başlayarak ya da kimyasal anlamda evrende artık tek bir olay bile gerçekleşmezdi. Bu kimyasal cehennemin görece kısa ömrünün ardından sonsuza kadar sürecek bir termodinamik ölüm tüm evreni kaplardı. Bu koşullar altında hiçbir yapının ya da düzenlenmişliğin durumunu koruması söz konusu olamazdı. Bir de bunun tam tersi bir durumu tasarlamaya çalışalım. Maddenin tepkime yeteneğinin tümünden yoksun olması durumunda ne değişme ne de gelişme diye bir şey olurdu. Tepkimelere kayıtsız soylu elementlerden oluşmuş hareketsiz bir evren tablosu çıkardı karşımıza. Şöyle bir saptama yapabiliriz. En sık görülen elementler ve moleküllerin birbirleriyle tepkimeye girmelerini sağlayan orta hızda bir tepkime isteği, hayatımızın en temel dayanaklarından ve ön koşullarından birini oluşturmaktadır. Çeşitli elementlerin birbirlerine etkiyip birbirleriyle bileşme eğilimleri olmasaydı, bizim de sonuçlarından biri olduğumuz o gelişme hiçbir zaman gerçekleşemezdi. Ancak bu süreçlerin gerçekleşmesinde orta hızın yanında, ortaya çıkan yapıların dönüşüm hızını sınırlayan bir üst hız sınırının da bulunması gerekir. Tersi durumda oluşan yapılar, belirli özellikleri kendilerinde toplayıp bir sonraki adımı atabilecek kadar uzun ömürlü olamazdı. Ancak orta tepkime hızı türünden bir terimin oldukça göreceli olduğu ortadadır. Gerek kendimizin gerekse dünyamızın dengesi söz konusu olduğunda, elimizde hangi temponun hızlı, hangisinin yavaş olduğunu belirlememizi sağlayacak orta hız anlamında bağımsız nesnel bir kriterimiz bulunmamaktadır. Herhangi bir sürecin akış hızını belirlerken başvurduğumuz biricik kıstas kendi ömrümüzdür. Doğuştan getirdiğimiz bu büyüklük değeriyle karşılaştırma yaptığımızda herhangi bir sürecin ömrümüze oranla geçme hızının niteliğini saptayabiliriz. Demek ki bir saniyenin bizim ölçülerimize göre çok hızlı geçmesinin nedeni en azından yaşlandığımızda yaklaşık 2,5 milyar saniyelik bir ömrü arkamızda bırakmış olmamız, başka deyişle hayatımızın 2,5 milyar saniye sürmüş olmasıdır. Ve tabii 1 milyon yıl bizim için uzun mu uzun bir zaman süresidir. Çünkü doğal ömrümüz bu sürenin onda birini bile doldurmaz. Ama işte ömrümüz de bedenimizi oluşturan kimyasal bileşimlerin dağılıp bunların yerine yeni bileşimlerin kurulması için geçen doğa yasalarınca düzenlenmiş süreye bağlıdır. İşe böyle bakıldığında kimyasal bileşimlerin ve elementlerin birbirleriyle tepkimeye girdikleri ortalama hız, bu dünyadaki bütün gelişmelerin hızını tartmamızı sağlayıcı bir başlangıç değeri oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bize hızlı ya da yavaş geçen her tempoyu belirleyen ortalama bir değeri de verir. Kimyasal değişmelerin niçin bir başka somut hızla değil de ortalama dediğimiz bu hızla seyrettiğini bilmiyoruz. Ama kimyasal tepkimeler için gerekli süre, bizim zaman algımızın olduğu kadar bütün biyolojik sürecin de biricik ölçüsüdür. Bu ara açıklamadan sonra yeniden konumuza dönelim. Ama aslında ana konudan da sanıldığı kadar sapmış değiliz. Canlı bir organizmaya hiç değilse gelişme süreci boyunca belli bir dayanıklılık sağlama amacı ile kimyasal tepkime süreçlerinin önceden belirlenmiş sabit rota hızları arasında kaçınılmaz bir denge kurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu görev doğaya en azından görünürde içinden çıkılmaz, çok zor bir açmazla karşı karşıya bırakmıştır. Dayanıklılık ve süreklilik anlayışı açısından, daha doğrusu bireyin görece sürekliliği açısından bakıldığında, tek tek türlerin ömürlerinin uzunlukları arasındaki farklılıklar ne olursa olsun, herhangi bir türün ömrünün kimyasal dönüşümlerin hızından görece daha kısa olması gerekir. Öte yandan canlı bir organizma isterse çok kısa bir süre yaşasın, bu sınırlı ömrü içinde bile çok karmaşık kimyasal tepkimelerin oluşturdukları sayısız zincirleme olaylara gereksinme duyar. Kimyasal tepkimeler bu organizmanın madde özümseme faaliyetini oluştururlar ve organizmanın bireysel ömrüyle karşılaştırıldıklarında ona göre olağanüstü bir hızla gerçekleşmeleri gerekir. Çünkü ancak bu koşullarda bir organizmanın hareketliliği, çevresinin sürekli olarak değişen koşullarına ayak uydurması mümkün olabileceği gibi, ortamındaki enerji kaynaklarından da sürekli enerji sağlayabilmesi mümkündür. Bir organizmayı meydana getirebilmek ve onu hayatta tutabilmek için doğa, bu açıkladığımız nedenlerden ötürü aynı anda biri organizmayı hazırlayan genel kimyasal süreçlerde, öteki bizzat organizmanın içinde geçerli olan farklı iki zaman ölçütüyle çalışmak zorunda kalmıştır. Doğanın canlı bir organizmayı oluşturmak için bir araya getirdiği yapı taşlarının dayanıklılık süresi, organizmaya büyüyebileceği ve olgunlaşabileceği, hatta kimi durumlarda belirli deneyimler gerçekleştirebileceği kadar uzun bir ömür süresini tanıyabilmesidir. Çünkü organizma bu işlevleri yerine getiremediği anda gelişme durur. Ama öte yandan bu işlevlerin gerçekleşebilmesi için de organizmanın kendi içinde birçok sürecin oluşup gelişmesi gerekmektedir. Organizmanın içinde söz konusu kimyasal süreçler, öteki kimyasal değişmelerin normaldeki akışından milyonlarca kez daha hızlı olup bitmektedirler. Herhangi kimyasal bir tepkimenin ilkece hızlandırılmasına mümkün olduğunu, deney tüpünü alev üzerinde ısıtan kimya öğretmeni örneğinden biliyoruz. Doğanın görevi, canlı hücrenin içinde hücrenin yer aldığı organizma yapısının ortalama ısı limitlerini koruyarak ve dokuya zarar vermeyecek nötr bir ortamın sınırları içinde kalarak, sözünü ettiğimiz kimya deneyindekinden kat kat hızlı bir kimyasal dönüşümler sürecini gerçekleştirebilmektir. Vücudun ısı limitleri içinde kalmak ve dokuya zarar vermemek demek, bu dönüşüm süreçlerinde doğanın gerek asit, gerekse baz gibi saldırgan ve yıkıcı maddelerle çalışarak süreçleri hızlandırma olanağına kesinlikle başvurmaması demektir. İlk bakışta doğal, içinden çıkılması neredeyse olanaksız bir sorunla karşı karşıya görünmektedir. Doğanın bu sorunu nasıl ve hangi boyutlarda çözdüğünü kavrayabilmek için birkaç sayıya göz atmamız yeterli. Son yıllarda yaşayan hücre içindeki belli başlı biyokimya dönüşümlerinin hangi hızlarla gerçekleştiğini ölçmek mümkün olmuştur. Alman kimyager Manfred Eugen 1967'de bu alandaki buluşlarından ötürü Nobel ödülüne layık görülmüştür. Eugen'in ölçtüğü hızlar değil bizlere, işin uzmanlarına bile küçük dillerini yutturacak boyutlardaydılar. Biyolojik bakımdan önemli tepkimelerin bir bölümü, saniyenin birkaç yüzde biri kadar bir zaman aralığında olup bitmekteydiler. Bu şu demekti, bu tepki süreçleri hücre içinde normalde olması gerekenden milyonlarca, hatta milyarlarca kez daha hızlı gerçekleşmekteydiler. Kimyasal tepkimeleri bu limitlerde gerçekleştirebilecek kadar hızlandırma olanağı yoktur. katalizör uygulama yöntemlerinin gelişmişliklerinin neredeyse tasarlama sınırlarımıza dayanmış olmaları gerçeği de bu olguyu değiştirmez. Hücre içinde söz konusu dönüşme hızlarını sağlama yolları, bugünkü kimya biliminin kapasitesini kat kat aşmaktadır. Oysa doğa, bundan daha 4 milyar yıl önce çözümlenmemiş olması halinde hayatın var olmasının da kesinlikle düşünülemeyeceği bir sorunun üstesinden gelebilmek için gerekli tekniği geliştirmiştir. Doğanın bu iş için kullandığı araç enzimlerdir. Bilindiği gibi enzimler tamamen kendilerine özgü bir yapılaşma türü oluşturan protein maddeleridirler ve hücreye katalizör görevi yaparlar. Kimyagerler katalizör deyince kendileri tepkime sonucunda ortaya çıkan yeni bileşimin içinde yer almadan bu tepkimeleri başlatan ve hızlandıran maddeleri anlarlar. Organik olmayan katalizörler de vardır. Enzimler türünden katalizörler ise tepkime sırasında ne değişirler ne de tükenirler. Sırf var olmaları, daha doğrusu kendilerine gerek duyulan ortamlarda bulunmaları, başka durumda hiç başlanmayacak olan bir tepkimeyi saniyenin birkaç binde biri kadar bir sürede gerçekleştirmeleri için yeterli bir koşuldur. Bu şaşırtıcı tepkime başlatıcılarının ya da tepki araçlarının bir başka tipik özelliği, herhangi bir tepkimeyi başlatacak enzim miktarının akıllara durgunluk verecek kadar az bir miktarda olmasıdır. Kimyasal tepkimenin akıl almaz bir hızla hücre içinde başlayıp bitmesi için birkaç enzim molekülü yeterlidir. Bütün bu özellikler ne kadar şaşırtıcı olurlarsa olsunlar, son 10-15 yıl içinde bir sır olmaktan çıkmışlardır. Kimya bugün bize bir enzimin hiç tükenmeden böylesine şaşırtıcı bir biçimde söz konusu olayın üstesinden gelişinde etkili mekanizmaları açıklayabilecek durumdadır. Enzimin bir molekülü tepkimeye girecek olan ve kimyada substrat diye bilinen töz madde molekülüne çok kısa bir süre için yerleşir, daha doğrusu yapışır. Daha önceki açıklamalarımızda çeşitli maddeler arasında kimyasal bileşimlerin gerçekleşebilmesi için bileşimin tarafları olan atomların ya da moleküllerin elektron kabukları arasında bir elektrik birleşmesinin şart olduğunu söylemiştik. İki maddenin bileşmesinin hızı ya da bileşmeye yatkınlığı bu her iki maddenin elektron kabuklarının elektrik yükü özelliklerince belirlenir. Elektrik yüklerinin bileşime yatkınlığı ve uygunluğu süreci olumlu yönde etkileyecektir. İşte bir enzimin etki gücünün sırrı da bu ilişkide kendini ele verir. Enzim her iki madde arasındaki bileşme sürecine katılarak söz konusu maddelerin elektron kabuklarındaki elektrik yüklerinin durumlarını gerekli yönde değiştirir.